Ayrım 6.
Ayağının tabanıyla suratına basıyordu. Sert ve yumurta topuk, gırtlağını nefes alamayacak kadar hiddetli bir ağırlıkla sıkıyordu. Sıra şimdi bu adamı bir yere taşıyıp hapsetmeye gelmişti. Avludaki şadırvanın yanına doğru sürükledi. Musluklardan birini açıp başını altına koydu ve uzun süre ıslattı. Biraz önce silahıyla göz korkutmanın cesaretinde sesini yükselten Rum delikanlı, soğuk suyun tesiriyle biraz ayılmış ve pabucun pahalı olduğunu hemen fark etmişti. Yaşlı imam ile hayret hademesinin varlığından cesaret alıp müezzine kendisini bırakmasını yoksa işlerin daha kötü olacağını söylüyordu. İmam efendi yaklaştı, yakasından tuttu, hırsla yüzüne tükürdü. Daha kötüsü nedir ki ulan, daha kötü ne yapabilirsin ki? Kendinden umulmayan bir güçle adamı kaldırdı ve yere vurdu. Defol şimdi. Rum delikanlı düşürdüğü silahını almak için eğildiğinde elinin üzerinde ağır bir baskı hissetti. Genç müezzin ayağıyla Rum delikanlının parmaklarını ezmiş ve silahı almasına müsaade etmemişti. Uzanıp silahı aldı ve daha sert sesle haykırdı. Defol! Hayıflanmış delikanlı duygularıyla sözünü tamamladı. Baban da annen de ne efendi insanlardır. Onların yüzü suyu hürmetine bırakıyorum seni. Sonra yakasından tutup doğru caminin içine soktu ve kendi silahını alnına dayadı. Haydi bakalım. Hu çekip dönmeye başla. Naciye Hanım telgrafı okumak için köşkün bahçesine çıktı. Serin bir Mayıs ikindisiydi. İzmir bir hengamenin içinde kıvranıyordu. Yunan'ın bir iki gün içinde İzmir'i işgal edeceği dedikodusu yayılmış, bütün Karşıyaka korkulu bekleyişle evine kapanmıştı. İngilizlerin büyük bir kuvvetle limana geleceği ve Ege'de düzeni sağlayacağı beklentisi yayılmış ve doğrusu Yunan'ın geleceği ihtimali karşısında bu rivayet çok tatmin edici bir çare gibi görünüp kabul edilmişti. Vali İzzet Bey'in sabahın erken saatlerinde çağrılıp Yunan ordusunun İzmir'i işgal edeceği tebliğ edilince bütün yürekler tedirgin olmuştu. İzmir işgal altındaydı. Yarından itibaren işgal ordusunun öbek öbek Ege'nin her köşesine yayılacağı, illeri, ilçeleri, köyleri basarak talan edeceği dedikodusu yayılmıştı. Bu dedikodunun büyük bölümü Yunan işgali karşısında bir çatışma çıkarsa işlerinin bozulacağı endişesine kapılan işbirlikçilerinin yaydığı sinsi tehditlerdi. Böyle bir tehditle Egelilerin sineceği ve herhangi bir asabiyet anında işgalcilere karşı direnişe geçmelerinin önleneceği zehabındaydılar. Güney Ege'de İtalyan ordusu ilerlemekteydi. İşgal ordularının hangi bölgeleri elleri altında tutacakları konusunda kesinleşmiş bir sınır haritası olmadığı için elini çabuk tutan Ege'nin en bereketli topraklarını eline geçirmiş olacaktı. Aydın bilhassa önem taşıyordu. Bir yanda bereketli Menderes Ovası, eski Yunan medeniyetinin düşünce ve sanat merkezi olarak asıl sahibinin eline geçecek, öte yandan dünyanın yedi akıllı adamından birincisi olan Thales'in yaşadığı topraklar bu felsefenin yaratıcılarının eline geçecekti. Yunan işgal ordusunun büyük hayali buydu. Bu yüzden elini çabuk tutuyor, bu topraklara sahip olmak için bir direnişle karşılaşmanın getirdiği gecikmeyi göze alamıyordu. İlk emir en ağır biçimiyle verilmişti. Aydın'a doğru yürünecek ve geçilen yerler yakılıp yıkılacaktı. İstanbul telaşa kapılmış, Ege'nin nasıl bir zulüm altında inleyeceği önceden kestirilmişti. Yunan işgalinin geciktirilip İngiliz ordusunun koruyucu görev üstlenmesi konusunda İngiliz komiserini ikna etme elden kaçırılmıştı. Telgrafın anlamı açıktı. Halide Edip, Teali Nisvan Cemiyeti'nin kurucusu olarak İzmir'de Evliya Bey'in küçük kızı, Naciye Hanım'ı İstanbul'da yapılacak büyük mitinge katılmak için davet ediyordu. Son cümlesi her şeyi özetlemekteydi. Vatanın bağrına düşman hançerini dayadı. Karabahtlı anneler biziz. Sultanahmet'te miting var. Cemiyeti ve Nisvan'ı haberdar et. Mutlaka bekliyorum. Naciye Hanım hızlı adımlarla köşke döndü. Beyazlı, kırmızılı, morlu rengarenk çiçekler demir parmaklıklardan sokağa taşmış evin mahremiyetini koruyan bir bahçe duvarı oluşturmuştu. Köşkün merdivenlerini hızla çıktı. Yukarıda duygulu bir genç kızın becerikli ellerinde çalınan piyanodan ince saz nameleri dökülüyordu. Canım gibi sevdikçe seni, gönlüme ey afet. Naciye Hanım köşkün girişini hızla geçti. Doğru odasına çıktı. Üst katın geniş salonunda güzin geniş kemerli pencerenin açıldığı İzmir sahillerindeki akşam vaktinin o sarı kırmızı renk cümbüşünü tuvaline aktarıyordu. Eliyle yanına çağırdı. Sonra sesini yükseltti. Berin, hemen aşağı gel. Piyano sustu. Genç kız meraklı adımlarla Naciye Hanım'ın odasına yöneldi. İki genç kız kapıda annelerinin söyleyeceklerini bekliyorlardı. Naciye Hanım elindeki mektubu Berin'e uzattı. Yüksek sesle oku. Güzin de duysun. Biraz evvel piyano tuşlarında hicranlı nameleri seslendiren Berin, telgrafın hüzünlü haberiyle sarsıldı. Güzin titreyen sesle sordu. Yapmamızı istedikleri nedir? Naciye Hanım giyinmeye başlamıştı. Bir yandan küçük valizi doldururken öte yandan yapılacakları söylüyordu. Ben İstanbul'a gidiyorum. Yarın İzmir'e in. Teali Misvan Cemiyeti'ne git ve bu mektubu bütün üyelerin okumasını sağla. Sonra Türk Ocağı'na uğra ve haberi herkese ver. Geriye döndü. Berin'e yanaştı. Sen de evimize göz kulak ol. Her ailede evin düzenini kuran biri vardır. Gözlerinde bu sorumluluğun idraki var. Üç kadın birbirlerini kucakladı. Adnan Bey Çakır Beyliğe dönmeye niyetli değildi. İzmir'in sıkıntılı yıllarını atlatmış, senelerce illerin, ilçelerin çaresiz mahrumiyetinde yaşayıp kendini olgunlaştırmıştı. Bir gün hak ettiği mevkilerin kapılarının bir bir açılıp kendisini davet edeceklerine inanıyordu. Talih Kısra bir kere ovaya salınmıştı. Yerelerindeki o inanılmaz gücü rüzgara vermiş ve olanca hızıyla enginlere uzanan bir ilahi yolun sütunları arasında koşuyordu. Thales'in sonsuzluğun idrak edileceği büyük ilhamın kapısı dediği Meandros Irmağı, şimdi bu bereketli ovaları sulayan Menderes Irmağı'na dönüşmüştü. Adnan Bey ilk toprak terbiyesini Çakırbeyli çiftliğinin pamuk tarlalarını sularken almıştı. Serin Eylül akşamları ırmağın kenarındaki söğütlüğün gölgelerine gelip hayal kurduğu günlerin sıcaklığı içini sarıyordu. Adnan Bey delikanlılık günlerinin heyecanlarına dönen bir hatıra sığınağı içindeydi. Yorgun atların gerisindeki pulluğun toprağa iki ayırışını ilgiyle izlemişti. O günü iliklerine işlemiş bir hayranlık hissiyle hatırlıyordu. Toprağı gebe bırakmanın zevkini tatmış gibi mutlu ve gururluydu. Her gün kendini yeni bir denemeye hazırlıklı tutmak için içindeki terbiyeyi olgunlaştırıyor ve her gece bu toprakların bereketine şükür dualarıyla hayallerinin kapısını kapatıyordu. Önünde zevk ve iktidar dolu bir yol vardı. Bu yoldan yürüyebilirdi. Aslında kimseye sezdirmediği için içe kapanıklığıyla bu yolu yürümeye başlamıştı. Hiçbir vicdan azabı ya da sorumluluk duygusu taşımaksızın bu iktidarı yürümek için cesaret yetmiyordu. İnsanın sahip olduğu bütün iyi ya da kötü duyguların, cesur veya içten pazarlıklı düşüncelerin bir yeni terkiple ortaya çıkıp "buradayım" demesi gerekiyordu. Şimdi sıkıntılı yıllardı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı, Amasya'da Hürriyet ve İstiklal Tamimi yayınladığı dedikoduları dolaşıyordu ama hiç kimsenin gerçekte ne olup bittiğinden haberi yoktu. Bazı serin yaz akşamlarında Menderes Irmağı'nın kenarına gidip söğüt ağaçlarının altında Ethem'le sohbetlerini koyulaştırıyor ama çaresiz kalışının kahrını paylaşarak dönüyorlardı. Ayvalık'tan Nazilli'ye uzanan toprakları Yunan işgal etmişti. Menderes Irmağı iki işgalci devletin sınırını belirlemiş ve Çakırbeyli çiftliği İtalyan işgal alanı içinde kalmıştı. Kuşadası ve Çin'e İtalyanların elindeydi ve kuş uçurmuyorlardı. Baltaköy Köprüsü'nün iki başında iki düşman bayrağı dalgalanıyordu. Reddi ilhak cemiyetlerinde Yunan işgaline karşı bir direniş başlatmak istenmiş, daha sonra bu direnişin pek fayda getirmeyeceği anlaşıldığından vazgeçilmişti. Sadece Çakırbeyli değil, bütün Aydın, bütün Ege sahipsizdi. Haziran'ın sonuydu ama Menderes hala bahar günlerinin taze heyecanıyla gür akıyordu. Adnan Bey suların taşlara vuruşunda bir sabır musikisinin sesini duymuş gibi mutlu oluyordu. Bazen bir eski zeybek namesi mırıldanır, bazen de sessizliğin dalgın hayallerindeki sihre kapılıp kendini büyülerdi. Önceki gece hiç uyumamış ve bir çare bulmanın zevkiyle uyanmıştı. Şimdi bu çareyi dillendirecekti. Birden aklından geçeni seslendirdi. Adını Ay Yıldız Çetesi koydum Ethem. Ethem Bey irkildi. Ne çetesi kurulmuştu? Kimlerle kurulmuştu? Bu soruların cevabını hemen birkaç saniye içinde öğrenip şaşkınlık içinde kaldı. Adnan Bey birkaç günden beri kafasını işgal eden endişeli gidişin içindeki yerini kavramış ve mücadele kadrosunu bile seçmişti. Şimdilik üç kişiyiz. Sen, Ben ve Selami. Ethem Selami ismini duyunca rahatladı. Desene, komutanımız da belli oldu. Selami topçu üsteğmeniydi. Adnan'ın uzaktan akrabasıydı. Böylece iki yedek subay ve bir muvazzaf çetenin ilk mücahitleri oldular. Silah kuşanıp ilk baskın için göreve hazırlandıkları gece her ikisi de hayatlarındaki en büyük mutluluğu yaşamışlardı. Ovada kısraklar hiç yorulmamış gibi dört nala, dört yana koşuyorlardı. Çakır Beyli'nin kuzeyinde Demirci Mehmet Efendi'nin güneyinde Yörük Ali Efe'nin kızanları hakimdi. Çakır Beyli'nin kısraklığının sürüldüğü ovanın güneyine ve kuzeyine İtalyanların bisikletli birlikleri yerleştirilmişti. Her akşamüstü bu birliğin subayları ve askerleri bisikletlerine binerek Menderes Irmağı'nın güney kısmını teftiş ediyorlardı. Ethem bu hatıraya sıcak bir heyecan kattı. İlk baskına gittiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Adnan Bey baskın gecelerinin ilkini hayatının en önemli gururu gibi değerlendirirdi. Filistin cephesine gönderildiği sırada hazırlıklarını tamamlamış ve yola çıkmak üzereyken Aydın'a gelip bölgede ilk milis teşkilatını kurduğunda vatan savunmasının gururu yüreğine dolmuş ve memleketin hür havasını teneffüs etmenin yeminiyle ilk cesaretini göstermişti. Karapınar'da, Telli'de, İncirli'de gerçekleştirdikleri baskınlarla Çakır Beyli'nin hem adını duyurmuş hem baba topraklarında yaşayanların güven içinde işlerine güçlerine dönmelerine fırsat vermişti. Bu topraklar benim. O halde korumanın mesuliyeti de benim olacaktır. Karapınar baskının ertesinde iştiraki oyuncular toplantısı yapılmış ve müessere görev verilmişti. Müesser bir emanet kısrağın sırtında Çakır Beyli'ye gelmiş, bir dinlenme ayranı bile içmeden iştiraki oyuncuların iltifatını Adnan Bey'e haykırmıştı. Adnan Bey, biliyor musun ki bu ovada servetini helal ettiğim tek kişi sensin. Vatan için mesuliyetin, ailen için servetini sana helal ettiriyor. Müesser kısrağın yelesini tutup yönünü Aydın'a çevirmişti. İçinde söyleyecek bir esef cümlesi kalmıştı. Onu da ovaya fısıldadı. Bir de kendini hayasızca düşmana teslim eden şu zadegan artığına bak. Adnan Bey, Ay Yıldız çetesinin düşmana baskın verdiği gecelerde bu toprağı yakından tanımak fırsatı bulmuştu. Bu toprağın neresinde hüzün, neresinde haz olduğunu avucunun içi gibi biliyordu. Toprağa dayanarak en güçlü saltanatın sürebileceğini öğrenmişti. Ankara'nın Aydın'a vali olarak gönderdiği Osman Bey, makamını Söke'ye taşımış ve Ay Yıldız çetesinin elemanlarını göreve çağırmıştı. Adnan Bey'in yeni görevi Dalama Suvari Müzaharet Bölüğü kumandan yardımcılığıydı. Ethem Bey Yeni Pazar Müzaharet Bölüğü'ne atanmıştı. Aralarına ilk defa uzun sayılacak bir mesafe giriyordu. Adnan Bey hatıralarının sıcaklığını kimseyle paylaşmaya razı değildi. Son birkaç cümleyle görüşmeyi bitirip yine toprağının başına dönmek istiyordu. Çakır Beyli'ye dönecek, sessizce odasına çıkacak ve aynanın karşısına geçip derin bir iki gurur nefesinden sonra ciğerlerine doldurduğu havayı çocukluğunda öğrendiği marşın nameleriyle verecekti. Bayrağımız, şanımız, hürriyet imanımız, feda olsun canımız, kurtulduğu vatanımız. İstiklal madalyasıyla onurlandığı gecede yine böyle aynanın karşısına geçmiş ve gururlu nefeslerini içinde tutup yine aynı lezzetle fısıldarken avucunun içinde Çakır Beyli'nin o bereket dolu toprağını sıkarak kendine söz vermişti. Bu toprak bizden asıl hakkının verilmesini istiyor. Dergahın bahçeye en yakın köşesindeydiler. Dallardan beyaz akasyalar Celili Hanım'ın üzerinde eğilmiş, sanki köpükten gelen bir kadın güzelliği yaratmıştı. Uzaktan bakanlar Celili Hanım'ın başına gelin çiçekleri taktığını sanabilirlerdi. İçerideki törenin etkileyiciliği etkisini sürdürüyordu. Yahya Kemal Bey Şeyh'in omzunu öperken zorlanmış, böylesine zahmetli törenlerin dergah felsefesindeki lezzetli sohbete gölge düşürdüğünü görmüştü. Karşısındaki güzel kadın ise törenin telaşını bir yana atmış, Şeyh'in önüne gelince adeta reverans yapar gibi dizlerini hafifçe kırmış, Şeyh'in seviyesine kadar eğilerek omzunu öpmüştü. Bu farklı bir tecrübenin değişik bir mekanda denilişi ve başarılısıydı. Yahya Kemal Bey bu küçük reveransın sahibinin kendisine doğru geldiğini gördü. Teşbihleri bol bir iltifat yerine asıl gerçeği söylemeyi tercih etti. Zarafetini size öyle kolaylık sağladı ki hanımefendi, eğilirken çektiğim ıstırabı takdir edemezsiniz. Ayin boyunca sizi izledim. Çok kibirli haliniz vardı. Hep böyle misiniz? Nasıl? Gerçeği kavradığınızı fark ediyorum ama bilgâne kalışınızı anlamam mümkün değil. Yahya Kemal ikircikli bir tavra büründü. Benden başka izlediğiniz de oldu mu? Yakup Kadri Bey, her davet ettiği kişinin bu ayinden büyülenerek ayrılmasını ister. Bu benim ikinci gelişim. İlki sıradan bir törendi. Yahya Kemal konuşma inisiyatifinin güzel kadının eline geçtiğini anlamış, ancak yeni bir sohbet bahsinin çok zor olacağını da görmüştü. Şikayetçi bir kadının kendini muhatap alıp sıkıldığı konuları teselli edecek birini aramasını hoş karşılayamazdı. Kadından hoşlanmıştı, ayrılmasını istemiyordu ama bir teselli sohbeti için akla en son gelebilecek isim kendisiydi. Sıkılmanıza rağmen tekrar gelmek ihtiyacınızı anlamak da benim için mümkün değil. Artık taraflar sohbetin karşılıklı direnişe dönüşebileceğini fark ettiler. Celili Hanım alttan aldı. Nevruz önemli bir gecedir. Böyle bir ihtişamı kaçıramazdım. Yahya Kemal Bey'in koluna girip kendisini bahçeye doğru yönlendirdi. Biliyor musunuz, bu gece davetli değildim. Sizin geleceğinizi düşündüm ve şartlarımı zorladım. Kimin canını yaktınız? Şefik Hüsnü'nün. Yahya Kemal Bey irkildi, geri çekilmek istedi. Celili Hanım koluna sarıldı ve kendine çekti. Yahya Kemal Bey hala direniyordu ve araya mesafe koyabildi. Bırakın şu sevimsiz iştirak üncüyü. Bir paşazade keyfiyle komünistlik yapıyor. Celili Hanım tekrar Yahya Kemal Bey'in koluna girdi. Daha sıkıca sarıldı ve kalabalıktan uzaklaştırmaya çalıştı. Yunus okunurken durgunlaştınız. Şöhretinizle ters bir manzaranız vardı. Yahya Kemal Bey suçüstü yakalanmış çocuk telaşıyla geriledi. Biliyor musunuz, o kadar insanın kendinden geçmiş gibi dinlediği ilahilerin, nefeslerin özünde hiç de aşikar olmayan bir saadet özlemi vardır. Celili Hanım hamurun kıvam kazandığını fark etti. Artık istediği biçimde yoğurabilirdi. Yunus'un dünyasında insanı mutlu eden bir teşebbüs göremezsiniz. O tespitlerini insan için yapar ama öğüt verici değil, kader paylaşıcı gibi değerlendirir. Görüntüsü dostçadır. Biraz derinleşmek isterseniz karşınıza zahmetli yollar çıkarır. Önceden kazandığınız tecrübeniz yoksa bu zahmetli yollar insana bir ömür külfeti yükler. O külfete tahammüllü olmayanlar boş bir hayal gayyasında yok olurlar. Alemle bütünleşme hükümden çıkar, maceraya döner. Yahya Kemal Bey bu kadının böyle kendinden emir bir tarikat mensubu izlenimi yaratmaktan kaçışına şaşırdı. Hayata metelik vermeyen bir cesaret sergiliyordu. Bu cesareti kendisi de zaman zaman duymuş ve kazandığı bilgileri paylaşacak bir ehil kişi bulduğunda sohbetin anlam kazanabildiğini fark etmişti. Bu anlam bu akşam bu kadının varlığında nasıl kazanılabilirdi? Yahya Kemal Bey zihninden böyle bir fırsatın yaratılmasını geçirirken Celile Hanım şah damarını yakaladı. Âlem insanla mana kazanır. İnsan varlığını yüceltir ve onun için mücadele eder. Bu mücadele bir yüceliktir. Bir kişinin hammallığını değil, bütün insanlığın varlığını ihtişama götürür. İnsan ancak bu muhteşem alemin parçası olmakla değer kazanır. Yücelip Allah'ın varlığında bütünleşmesi budur. Vahdetin vücuduna ancak bu yoldan varılabilir. Celili Hanım sözünü tamamlamak için elindeki kadehten bir yudum aldı. Üzümün tadını hoyrat bir iştahla diliyle damağının arasında ezdi ve devam etti. Var olmanın ya da yok olmanın diyalektiğinde insanoğluna can çekiştiririz. İnsanın yaşamını insanca sürdürebilmesi için ölümlü sona tevekkül etmesi yetmez. Onun mücadelesine katlanacak tahammül ve cesaret de gerekir. İnsanoğlu ölümlüdür. Ama ölümlü oluşunu eğer sonsuzluğa ulaştırabilirse, dost bahçesi dediğimiz bu dünyada bir cennet çadırı kurabilir. Yahya Kemal Bey fırsatın avucuna düştüğünü fark etti. Parmaklarını kapatıp bu fırsatı kendine saklayabilirdi. Aslında böylesine bencil bir tavır tabiatına da aykırı düşmezdi. Çok istemesine rağmen kendisine hakim olamıyordu. Sohbetin koyuluğuna kapılmıştı. Her cümlede değerini yükselten bu kadınla alem ve insan ittifakını paylaşmanın doğru olacağını düşündü. Söyleyeceği sözlerin gerisinde derin manalar olduğunu biliyordu. Eğer karşısındaki bu derinliği fark edemezse sözlerindeki hikmet kaybolacağı gibi bir daha birlikte olma arzusu da duyamayacaktı. Kendilerini uzaktan dinleyen Yakup Kadri'nin varlığı artık asıl tartışmaya girmesine engel değildi. Sorusu kısaydı. Alemle insanın nasıl mana kazandığını hiç yaşadınız mı? Köpürme zamanı Celile Hanım'a gelmişti. Hançeri doğrudan sapladı. Bunun yolu aşktır. Aşk her şeyin ötesindeki arınmadır. Eksikliklerden kurtulur ve bütünleşiriz. Bu aşkla insan oluruz ve insanca doğrulara yöneliriz. Yahya Kemal Bey'in elindeki boş kadehi aldı ve kendi kadehini uzattı. Bir yudum siz, bir yudum ben. Yahya Kemal Bey'in içtiği kadehin kendine uzatılmasını beklemeden elinden aldı. Üstadın dudaklarının değdiği yere kendi dudaklarını koydu ve kadehi boşalttı. Bir ümmi sevdayla koca dünyaya hükmedebilmek kaç kişiye nasip olmuştur? Evliyalar, ermişler, dervişler, adı gizli kalmış nice ulular. Hep aynı eziyetli yolda terbiye aramışlar. Yahya Kemal Bey son cümleyi abartılı buldu. Böyle bir insan tarifini dürüst ve isabetli bulması mümkün görünmüyordu. Yunus'un ummi olduğuna inanmam. Aksine Rumi gibi tasavvuf ehlinden terbiye gördüğüne eminim. Tasavvuf felsefesinden beslenir. Siz Yakup Kadri'nin öyle dudak büktüğü tariflere bakmayınız. Yunus idrakinin kökleri ta Eflatun'a uzanır. Tanrı ezeli ve ebedi varlığını idrak ile alemdeki manayı insanda arar. Vücud-ı mutlak dediğimiz ilahi kudret budur. Alemin hakikatini de, hayalini de bu ezeli ve ebedi güzellikte buluruz. Böylece alem de, insan da Tanrı'nın ilahi kudretinde bütünleşir. Celile Hanım, Yakup Kadri'den dinlediği tasavvuf idrakinden çok farklı bir dünya değerini dinliyordu. Yahya Kemal Bey yeni bir Yunus tarifiyle sohbeti yönlendirdi. Bu bütünleşme öyle eklektik çare değildir. Diyalektiğin anlattığı terkip budur. Sizi bu terkipin yolunda görmekten memnun oldum. Bu terkip çok yüklü bir idraki davet eder. Yakup Kadri nefesini tutmuş, Yahya Kemal Bey'in söylediklerini dinliyordu. Bu coşkunluk sadece bir tasavvuf terbiyesinin dillendirilmesi değil, nadir güzelliğin, narin kadınına adeta bir sevda sırrının verilişiydi. Karşısındakini etkilediğinin farkındaydı. Asıl sorun karşısındaki güzel kadını etkilemekten çıkmış, aksine bu güzel kadından etkilenme noktasına gelmişti. Belki de Yahya Kemal Bey bir esaret kapısındaki titreyişi cesarete dönüştürüp kaçmak fırsatı arıyordu. Celile Hanım Mehmet Nazım Paşa'dan dinlediği Yunus sohbetlerinde aklında kalan cümleyi kendi inanışıyla özetledi. Bu idrak acıyla yoğrulmuş Anadolu insanının hayat tecrübesini bütün insanlığa örnek olacak kadar güzelleştirmiştir.